Ayrım 36.
Hana'nın uyarısını hatırladı. Genç kızın geleceğini mukayeselerle mahvetmemek konusundaki uyarısını. Kendisinin doruğa ulaşmak gibi bir isteği de yoktu. Onu yavaşça sakinleştirdi. Kalçalarının karnının oyluklarının titremekte olan kaslarını okşadı. Sonunda Hannah, yastık yığının üstünde hareketsiz, yarı kendinden geçmiş yatarken kendi etleri eriyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Her kalkıp buz gibi dere suyuyla yıkandı, balkona uyumaya çıktı. Bir süre sonra kızın yavaşça yaklaştığını hissetti. Yana çekilip kollarıyla vücudu arasında ona bir yer açtı. Hannah orada uykuya doğru kayarken rüyadaymış gibi bir sesle "Nikolay" diye mırıldandı. "Lütfen beni ilk adımla çağırma" diye karşılık verdi Hel. Kız bir süre sessiz kaldı. "Bay Hel, bundan korkmayın çünkü geçici bir şey. Ama söylemem gerek. Şu anda ben sizi seviyorum. Budalalık etme. Ne istiyorum biliyor musunuz?" Hel cevap vermedi. "Sabah olsaydı gidip bir demet çiçek toplasaydım. O gördüğümüz sonbahar gözlerinden." Hel güldü, kolunu ona sardı. "İyi geceler Bayan Stern" dedi. Echebar. Sabahleyin bir ara Hana dereye atılan küçük taşın sesini duydu. Şatodan çıkıp yürüdü ve Hel'i bahçesindeki ses taşlarını yerleştirir buldu. Pantolonun paçalarını sıvamıştı. Kollarından sular akıyordu. "Şunu sonunda kusursuz hale getirebilecek miyim Hana?" Hana başını iki yana sallarken "Sen bileceksin ilk önce" dedi. "Hannah sağ salim dağ evinde mi?" "Evet, herhalde kızlar banyo suyunu ısıtmıştır. Benimle banyo yapmak ister misin?" "Elbette." Her zamanki gibi tabanları birbirine değerek karşılıklı oturdular. Gözleri kapalıydı. Vücutlarının sanki hiç ağırlığı yoktu. Hana uykulu bir sesle "Umarım ona iyi davranmışsındır" dedi. "İyi davrandım. Ya sen? Senin için nasıldı?" "Benim için mi?" Hel gözlerini açtı. "Madam, şu anda sizi bekleyen bir işiniz var mı acaba? Program defterime bir bakmam gerek ama sanırım size vakit bulabilirim." Öğleden az sonra telefon hatlarının bu saatlerde iyi çalışması gerektiğini düşünen Hel, uluslararası santralı çevirip Diamond'ın verdiği numarayı yazdırdı. Artık Hannah Stern'in evine dönmeye karar verdiğini ve kara eylülcülerden intikam almaktan vazgeçtiğini ana şirkete haber vermek niyetindeydi. Herhalde Diamond, Nikolay Hel'i korkutmuş olmaktan özel bir gurur ve zevk duyacaktı ama Diamond gibi birden gelen iltifat onu nasıl sevindirmezse ondan gelen tahkir de elbette üzülmezdi. Laçka olmuş Fransız telefon sisteminde istenen numaranın bağlanması bir saatten fazla sürdü. Hel bu süreyi bahçeyi dolaşarak geçirmek istemişti. Kendini çok hafif hissediyor, her şey gözüne iyi görünüyordu. Tehlikeden kurtulduktan hemen sonra gelen sarhoşluk içinde gibiydi. Bir sürü göze görünmeyen fakat duyularla sezilen nedenden ötürü kişisel ihtiras kokan bu işe bulaşmayı bir türlü istememişti. Doğu tarafındaki çayırlarda dolaşırken Pierre'le karşılaştı. O gene her zamanki memnun halindeydi. Gözlerini gökyüzüne çevirip bir tahmin yürüttü. "Ah Monsieur, yakında fırtına çıkacak. Bütün belirtiler onu gösteriyor, öyle mi?" "Evet, hiç kuşku yok. Sabahki küçük bulutlar Ahunomendi'ye katıldı. İlk Ursoa'da vadide bu sabah uçtu. Sagara'nın yaprakları rüzgarda tersine döndü. Bunlar çok açık belirtiler. Fırtına kesin. Çok yazık. Yağmur yağsa işimize daha çok yarardı." "Doğru Monsieur." "Ah bakın, Monsieur Le Cago geliyor. Ne kadar da iyi giyiniyor." Le Cago çimenlerin üzerinden yaklaşmaktaydı. Üstünde hala iki gece önceki o tiyatro kılığı vardı. O yaklaşırken Pierre yavaşça oradan ayrıldı. Bir yandan da kalmayı çok istediğini ama binlerce işin onu beklediğini anlatıp duruyordu. Hel Le Cago'yu selamladı. "Seni bir süredir göremedim Bena," dedi. "Nerelerdeydin?" "Höf, Laru'da, odulun yanındaydım. Karnındaki ateş söndürmesine yardım ediyordum." Le Cago pek tedirgindi. Sözler ağzından makine gibi dökülüyor, sesi yamyazsı çıkıyordu. "Günün birinde odul seni kapana kıstıracak Bena. Bir de bakacaksın ki..." "Ne var, ne oldu Bena?" Le Cago iki elini Hel'in omuzlarına koydu. "Sana çok kötü bir haber vereceğim dostum," dedi. "Korkunç bir şey oldu. O iri göğüslü kız var ya, konuğun..." Hel gözlerini kapayıp başını yana çevirdi. Az sonra alçak sesle "Öldü mü?" diye sordu. "Korkarım öyle. Kaçakçılardan biri silah seslerini duymuş. Oraya vardığında kız ölmüşmüş. Ona çok kez peş peşe ateş etmişler." Hel içine uzun bir soluk çekti. Bir süre bırakmadı. Sonra ciğerlerini tümüyle boşaltıp şoku kabullenmeye, onunla birlikte gelecek öfkeyi uzağa itmeye çabaladı. Zihnini boş tutmaya çalışarak gerisin geriye şatoya yürüdü. Lukago peşinden geliyor, dostunun sessizlik zırhına saygı gösteriyordu. Hel 10 dakika kadar tatami tabanlı odanın eşiğinde oturdu. Bahçeye baktı. Lukago da yanına çömelmişti. Hel sonunda gözlerindeki bakışı netleştirip sordu. "Pekala, kulübeye nasıl çıkmışlar?" "Çıkmak zorunda kalmışlar. Kız yamacın dibindeki çayırdaymış. Yaban çiçekleri topluyormuş. Elinde koca bir demet varmış." "Budala küçük," dedi Hel yüksek sesle. Sevgi vardı bu sesle. "Onu kimin vurduğunu biliyor muyuz?" "Evet. Bu sabah erkenden Leskun kasabasında iki yabancı görülmüş. Tariflere bakılırsa o Teksaslı Amerlo ile Arap yardakçısı olmalı. Ama kızın yerini nereden bilebilirler? Bunu yalnızca bizimkiler biliyordu. Bir tek açıklaması olabilir, biri haber verdi." "Bizimkilerden biri mi?" Lukago dişlerin arasından "biliyorum, biliyorum" diye tısladı. "Ben sağa sola sordum. Yakında kim olduğunu öğreniriz. Öğrendiğim zaman da Hazreti Yusuf'un rüya tabir eden gavgavları adına yemin ederim ki makilamın bıçağıyla o kara yüreğin delerim." Lukago kendi adamlarından birinin, dağ basklarından birinin ırkını böyle küçük düşürmesinden ötürü fena halde utanıyordu. "Ne diyorsun Niko? Onları haklayalım mı? Amerlo ile Arabı?" Hel başını hayır anlamında salladı. "Şimdi uçağa binmiş, Amerika'ya doğru uçuyorlardır," dedi. "Onların da günü gelir." Lukago yumruklarını birbirine vurdu. Bu arada bir ekleminin de derisini yüzdü. "Ama neden Niko? Neden öyle bir çocuğu öldürsünler? Onlara ne zarar verebilirdi zavallı yavrucak?" "Benim bir şey yapmamı engellemek istiyorlardı. Amcaya olan borcumu silmek için yeğeni öldürmek iyi olur diye düşündüler. Ama yanıldılar elbette, elbette." Zihni değişik bir tempoda çalışmaya başlarken Hel doğrulup dik oturdu. "Bana yardım eder misin Bena?" "Yardım eder miyim ha? Kuşkonmaz çişi kokutur mu?" Fransız iç polisi avuçlarının içinde. "Bölgeden çıkarsam beni vurmak üzere emir almış durumda." "Pöf." Güvenlik kuvvetlerinin tek çekici yanı kendilerine özgü beceriksizlikleridir. "Ama gene de can sıkıcı olabilir. Şansları da yaver gidebilir. Onları saf dışı bırakmak zorundayız. Maurice de Landis'i hatırlıyor musun? Güve dedikleri adam mı?" "Elbette. Onunla temas edeceğim. İngiltere'ye güvenlik içinde girebilmek için onun yardımına ihtiyacım olacak. Bu gece dağlardan geçip İspanya'ya girer, San Sebastian'a geçeriz. Oradan karşıya San Juan de Luz kıyısına varmak için bir balıkçı teknesine ihtiyacım var. Bunu ayarlayabilir misin?" "Lut'un karısı tuz olunca onu keçi görse yalar mıydı?" "Öbürsü gün Biarritz'den Londra'ya uçacağım. Havaalanlarını gözleyeceklerdir. Ama her birinde az kişi olacaktır. Avantajımız burada." O gün öğleden başlayarak emniyet müdürlüğüne birbirini izleyen telefonlar yağmasını istiyorum. Her biri beni değişik yerde gördüğünü bildirsin. Oloron'da, Pau'da, Bayon'da, Bilbao'da, Moulin'da, Saint-Jean-de-Pied'de, Port'ta, Bordeaux'da, Saint-Engrast'ta ve Dax'ta. Hepsi aynı saatler içinde olsun. Bu bilgilerden şaşkına dönmelerini istiyorum. O zaman Biarritz'ten gelen raporda diğerlerinin arasında bir noktacık gibi kalacaktır. Bu ayarlanabilir mi? Ayarlanabilir mi ha? Bu şimdi buna uygun bir kutsal kitap cümlesi bulamadım. Evet, ayarlanabilir. Eski günlere dönmüş gibiyiz değil mi? Korkarım öyle. Beni de yanına alıyorsun tabii. Hayır, senin türünde iş değil. Deme. Sakalımdaki kırlar seni yanıltmasın. Bu gövdenin içinde bir delikanlı yaşıyor. Hem de çok gaddar bir delikanlı. Sorun orada değil. Eğer bu iş bir cezaevini basmak ya da nöbetçi kulesini uçurmak olsaydı, yanıma alacak senden iyi birini bulamazdım. Ama bu seferki cesaret işi değil. Tecrübeyle, kurnazlıkla yapılması gerek. Açık havadayken her zaman yaptığı gibi yana dönüveren Lökago pantolon düğmelerini açıp vücudunu rahatlattı. Bir yandan da konuşuyordu. Ben de tecrübe yok sanıyorsun öyle mi? Ben kurnazlığın ta kendisiyim. Bu kalamun gibi zemine karışır görünmez olurum. Hel gülümsemesini tutamadı. Kendi kendini yaratmış bu mitoloji kahramanı şu anda karşısında bu tiyatro kılığıyla, buruşuk frak ceketiyle, işlemeli yeleğiyle duruyor, beresini güneş gözlüklerinin üstüne eğip kızıllı kırlı sakalıyla orada dikiliyor, elindeki makinasını az önce işerken penisini nasıl tutuyorsa öyle tutuyor ve hiç dikkati çekmediğini, göze bile görünmediğini söylüyordu. Hayır, benimle gelmeni istemiyorum Bena dedi. Bana en büyük yardımın senden istediğim ayarlamaları başarmak olacaktır. Ya sonra sen eğlenceye başladığın zaman ne yapacağım? Dua edip baş parmaklarımı birbirinin etrafında mı çevireceğim? Ne yap biliyor musun? Ben yokken sen mağaranın keşif hazırlıklarını tamamla. Gerekecek öteki eşyaları aşağıya indir. Dalgıç elbiselerini, hava tüplerini falan. Ben dönünce mağarayı bir baştan bir başa geçmeye çalışırız. Ne dersin? Hiç yoktan iyidir ama gene de pek ilginç sayılmaz. Şatodan gelen hizmetçi kız hele kendisinin içeriye çağrıldığını haber verdi. Hana elinde telefonla uşakların bölümündeydi. Ağızlığı avcuyla tıkıyordu. Amerika telefonuna Bay Diamond cevap veriyor dedi. Hel telefona baktı sonra gözleri yere dikildi. Onu yakında arayacağımı söylediverdi. Akşam yemeğini tatami tabanlı odada yemişlerdi. Şimdi bahçede gölgelerin oynaşmasını izliyorlardı. Hana'ya bir hafta kadar şatodan ayrılacağını söylemişti. Bunun Hana ile ilgisi var mı? Evet, kızın öldüğünü Hana'ya söylemeye gerek görmemişti. Kısa bir sessizlikten sonra Hana, döndüğün zaman seninle olan süremin sonuna çok yaklaşmış olacağız dedi. Biliyorum, o zaman beraberliğimizi devam ettirmek isteyip istemediğine de karar vermiş olacaksın. Biliyorum. Hana yere baktı. Hel ömründe ilk defa onun yanaklarının utançtan pembeleştiğini gördü. Nikko, evlenmemizi düşünmek budalaca mı olur sence? Evlenmek mi? Boş ver. Aklımdan gelip geçen saçma bir düşünceydi. Zaten istediğime de tam inanmıyorum. Aslında bu fikre içtenlikle sarılmış, sonra onun reddinden ya da ilk tepkisinden korkup kaçmıştı. Hel birkaç dakika derin düşüncelere gömüldü. Sonunda, ''Hayır saçma değil'' dedi. ''Eğer hayatını bana vermeye karar verirsen, elbette ki ekonomik geleceğin konusunda bir şeyler yapmamız gerekir. Bunu dönüşümde konuşalım. Bir daha bu konuyu açmayabilirim. Anlıyorum Hana. Ama ben açabilirim.'' 4. Utegay Saint-Jean-de-Luz, Biarritz. Üstü açık balıkçı teknesi batmakta olan ay ışığına gümüş rengi bir iz bırakarak kıyıya yaklaşıyordu. Sulu boya bir resme benziyordu görünüm. Dizel motoru susturulunca bronşitli gibi öksürüp boğulurcasına sesini kesti. Tekne çakılı kıyıya otururken dibinden sürtünme sesi geldi. Hel yandan atlayıp diz boyu suya indi. Çantasını omzuna asmıştı. Elini salladı. Motordan iniltili bir cevap geldi. Hel yürüyerek ıssız kıyıya çıktı. Kanava gibi iri dokunmuş keten pantolonun paçaları sırılsıklandı. Ayağında espadriller kumlara batıp çıkıyordu. Gerilerde motor tekrar öksürdü, eski ritmik temposunu tutturdu. İspanya sahillerinin mat kararlığı içinde uzaklaşmaya başladı. Her ilerlerde kahvelerin ışıklarını görebiliyordu. Orası Saint-Jean-de-Luz limanıydı. Balıkçı teknelerinin denize uzanmış iskelelere yanaşıp bağlandığı, ağır ağır sallandığı yer. Hel omzunda çantayı biraz oynatıp balina kahvesine doğru yollandı. Akşam yemeği için telgrafla verdiği siparişi onaylatacaktı orada. Kahvenin sahibi eskiden bir Paris lokantasında şefti. Emekli olunca kendi kasabasına dönmüştü. Ara sıra fırsat buldukça yemek konusundaki yeteneklerini ortaya dökmekten zevk duyardı. Hele Bay Hel kendisine hem yemek seçimi hem de fiyat konusunda açık kart sunduğu zamanlarda... Yemekler hazırlanıp Bay Dölandes'in evinde servis yapılacaktı. Sahil şeridinde oturan o kibar küçük adamın evinde hiç Saint-Jean-de-Luz'un sokaklarına çıkıp dolaşmazdı Bay Dölandes. Çünkü görünümü herkesin dikkatini çekebilir, belki insanları güldürürdü bile. Özellikle terbiyesiz çocukları. Bay de Landes cüceydi. Boyu bir metreyi pek az geçiyordu. Oysa yaşı 60'ın epey üstündeydi. Her evin arka kapısını tıkırdatınca Matmazel Pinar perdenin arasından dışarıya baktı. Yüzü hemen neşeli bir gülüşle aydınlandı. Kapıyı ardına kadar açtı. ''Ah Monsieur Hel, hoş geldiniz. Sizi görmeyeli çok oldu. Girin içeri, girin. Ah ıslanmışsınız. Monsieur de Landes birlikte yiyeceğiniz yemeği hevesle bekliyor.'' ''Yemekleri ıslatmak istemem Matmazel Pinar. Pantolonumu çıkarabilir miyim?'' Kadın kızardı, onun omzuna pat pat vurdu. Bay Hel, hiç böyle konuşulur mu? Ah bu erkekler! Aralarında her zaman sürüp giden bu tür masum flörtlerde hep olduğu gibi bir yandan kızarıyor, bir yandan neşeleniyordu. Matmazel Pinar 50'sini aşmıştı. Üstelik nice yıllar olmuştu. Uzun boylu, sinirli kuru elleri olan, kupkuru yürüyen, çok uzun yüzlü, ufacık gözlü, ince dudaklı bir kadındı. Yüzünün en büyük bölümünü alnı ve çenesi kaplıyordu. Biraz daha kişilik sahibi olsa çirkin denilebilirdi ona. Şimdi denmiyordu. Yalnızca silikti. Bakirelerin yaratıldığı hamurdan olduğu belliydi. 30 yıldan beri Bay de Landes'in bakıcısı, yardımcısı ve metresi olması da bu namuslu ve dürüst niteliğini hiç bozmuyordu. Sinirlendiği zamanlar Zut ya da Mefe diye bağıran tip kadınlardandı. Hel'in her gelişinde kaldığı odaya götürürken alçak sesle fısıldadı. Bay de Landes pek iyi değil biliyorsunuz. Bu akşam sizinle geçireceğine çok seviniyorum ama dikkatli olmalısınız. Tanrısına çok yaklaşmış durumda. Doktorun bana söylediğine göre hafta meselesi. En iyi ihtimalle ay meselesiymiş. Dikkat ederim sevgilim. Hah işte geldik. Ben üstümü değiştirirken içeriye gelmek ister misin? Ah Monsieur. Hel omuzlarını kaldırdı. Eh ne yapalım dedi. Ama günün birinde bu kale duvarları nasılsa yerle bir olacak Matmazel Pinar. Ve o zaman ah o zaman canavar. Üstelik de Bay de Landes'in çok iyi arkadaşısınız. Ah bu erkekler. Hepimiz iştahlarımızın tutsağıyız Matmazel. Çaresiz tutsaklarız. Yemekler hazır mı? Şefle yardımcıları bütün gün mutfakta çalışıp durdular. Her şey hazır. Öyleyse yemekte görüşürüz ve iştahlarımızı birlikte tatmin ederiz. Ah Monsieur. Yemeği evin en büyük odasında yediler. Duvarlar düzensiz dizilmiş kitapların durduğu raflarla kaplıydı. Bu kitaplar Bay de Landes'in doymak bilmez öğrenme hevesinin tanıkları oluyordu. Bir yandan yiyip bir yandan okumayı hiç istemezdi Bay de Landes. En sevdiği iki şeyden birinin önemini öteki azaltmasın diye. Bu yüzden kütüphane ile yemek odasını birleştirmek fikri hoşuna gitmişti. Ortadaki kocaman masa her iki iş için de uygundu. Şu anda masanın bir başında oturuyorlardı. Bay de Landes başta, her sağında, Matmazel Pinar da solundaydı. Evin bütün mobilyaları gibi masayla sandalyeler de biraz küçültülmüştü. Bu durumda Bay de Landes için biraz büyük, evi pek ender gelen tek tük sevdiği konuklar için de biraz küçüktüler. De Landes bir keresinde Hel'e böylelikle bir koalisyona vardıklarını söylemişti. Bu durum gerçi hiç kimseyi tatmin etmiyordu ama hiç değilse herkes diğerinin aynı derecede rahatsız olduğunu biliyordu. Yemek artık bitmek üzereydi. Servis aralarında dinleniyor, çene çalıyorlardı. Neva havyarı ve Saint Germain Royal yemişlerdi. De Landes yemeği biraz fazla naneli bulmuştu. Sonra şatayüküyem usulü balık ve külde pişmiş bıldırcın gelmişti. Bay de Landes'e göre bıldırcınlar ceviz kütükleriyle yakılmış ateşte pişse kokusu daha bir güzel olacaktı ama şimdi de fena sayılmazdı. Bunu izleyen 7. Edward usulü kuzunun da yeterince soğuk olmamak gibi bir kusuru vardı. Bununla birlikte Bay de Landes'e göre Hel'in bu siparişi son anda vermiş olduğunu da düşünmek gerekirdi. Yunan pilavında kırmızı biber fazlacaydı. Bay de Landes bunu şefin artık yaşlanmasına yorumladı. Morel'deki fazla limonu şefin kişiliğine veren de Landes, gratine enginarda gravyer peyniriyle parmesan peyniri arasında denge kurulmamasına özür olarak da şefin inatçılığını buldu. Başka çare yoktu çünkü bu kusur şefe daha önce de bir kere söylenmişti. Danişef salatası geldiğinde de Landes bu seferkinin kusursuz olduğunu kabullenmek zorunda kaldı ama nedense buna biraz canı sıkılmış gibi göründü. Ev sahibi her gelen yemekten ağzına yalnızca bir lokma alıyor, böylelikle ağzında bütün tatları bulundurmaya çalışıyordu. Kalbi, karaciğeri ve sindirim sistemi öyle berbat durumdaydı ki doktoru ona inanılmayacak kadar zalimce bir perhiz vermek zorunda kalmıştı. Hel de alışkanlık sonucu az yiyordu. Mademoiselle Pinar'ın iştahı iyiydi. Ne var ki onun da sofra adabına bağlılığı, ağzına pek küçük lokmalar atıp bunu ön dişleriyle çenesine daireler çizdirerek yemesini zorunlu kılıyordu. Peçetesi ikide bir yükseliyor, zarif bir nezaketle dudaklarına değiyordu. Dölendez şaşılacak kadar tok bir sesle, "Bu kadar az yemeniz korkunç bir şey Nikolay," dedi. "Sen yiyeceğe karşı müzevi rahipler gibi davranıyorsun. Ben de enkaz olmuş durumdayım. Bu güzelim tabaklara böyle çatalımızın ucuyla dokundukça kendimi 10 yaşında bir çocukmuşum da lüks ve zengin bir genel eve gitmişim gibi hissediyorum." Mademoiselle Pinar bir an için peçetesinin arkasında kayboldu. Dölendez, "Hele bu şarap testileri," diye devam etti. "Ah, bu duruma nasıl düştüm ben? Bilgim ve param sayesinde oburluğu bir sanat haline getiren ben. Kader ya çok kalleş ya da çok adaletli. Hangisi olduğunu bilemiyorum. Şu halime bak. Yemek yiyişim genç bir papaza aşık olan rahibenin pişmanlık perhizine benziyor." Peçete bir kere daha Mademoiselle Pinar'ın yüzündeki pembeliği gizledi. Hel, "Hastalığın ne durumda aziz dostum?" diye sordu. Dürüstlük ikisinin arasında tek geçer akçeydi. "Çok hastayım. Kalbim artık pompa olmaktan çıktı, süngere döndü. Emekli olalı, dur bakayım, 5 yıl oluyor. Bunun son 4'ünde Mademoiselle Pinar'a onu seyretmekten öte hiçbir faydam da olmadı." Gene peçete. Yemek sonunda bir sürprizle noktalandı. Çeşitli meyve ve dondurma, konyaksız ve peynirsiz. Bundan sonra Mademoiselle Pinar kalkıp masadan ayrıldı ve iki erkeği yalnız başlarına sohbet etmek üzere bıraktı. Dölendez sandalyesinden aşağı kayıp ayaklarının üstüne bastı. Şöminenin yanına giderken yolda iki kere soluk almak üzere durdu. Oraya varınca alçacık bir koltuğa oturdu. Yine de ayakları havada kaldı. "Benim için bütün koltuklar şezlong sayılır," diye güldü. Söyle bakalım dostum, sana nasıl bir yardımda bulunabilirim?" "Yardıma çok ihtiyacım var. Elbette, ne kadar iyi dost olursak olalım, bir akşam yemeğinin namusunu berbat etmek amacıyla buraya gecenin bu saatinde deniz yoluyla gelmeni bekleyemezdim. Biliyorsun ki birkaç yıldır haber alma mesleğinden uzaktayım ama gene de elimde eski günlerden kalma parça parça bilgiler var. Elimden geleni yapmaya çalışırım. En başta söylemem gereken bir şey var. Paramı elimden aldılar. Sana hemen ödeme yapamam." Dölendez elini havada şöyle bir çevirerek bunun önemli olmadığını belirtti. "Sana cehennemden bir fatura yollarım," dedi. "Uçları yanık bir fatura gelirse benden olduğunu anlarsın. Karşındaki kişi mi yoksa hükümet mi?" "Hükümet. İngiltere'ye girmeliyim. Beni bekliyor olacaklar. İş çok önemli. Bu yüzden elimdeki şantaj da ağır olmalı."